Ayrım 18, sayfa 172. Bölüm 25, görev bölgesi. Kadın eliyle ağzını sımsıkı kapadı ve parmaklarının arasından mırıldandı. Sen ne yaptın böyle eli ayası oğlum? Onun bir şey yaptığını sanmıyorum dedi Harry, kadını banyodan çıkarıp dairenin kapısına götürerek. Rica etsem Stavanger'deki polis merkezini arayıp adli tıp ekibini göndermelerini söyler misiniz? Nedenini sorarlarsa ortada bir cinayet olduğunu söyleyin. Cinayet mi? Kadının gözleri şaşkınlıktan büyüyüp karardı. Evet, böyle deyin. Acil çağrı numarası 112'yi arayabilirsiniz. Tamam mı? Tamam. Yaşlı kadın merdivenlerden kendi dairesine paldır küldür indi. Onlar gelene kadar 15 dakikamız var dedi Harry. Ayakkabılarını çıkarıp hole koydular ve çoraplı ayaklarıyla banyoya girdiler. Harry etrafına bakındı. Lavabo uzun sarı saçlarla doluydu. Tezgahın dibine kadar sıkılmış bir tüp vardı. Harry tüpün üzerine eğilip dokunmamaya çalışarak diş macununa benziyor dedi. Kaja tezgaha yaklaştı. Japon yapıştırıcısı dedi. En güçlü tutkaldır. Parmakla dokunulmaması gereken bir şey bu, değil mi? Etkisini hemen gösterir. Parmakların uzun süre bitişik kalırsa kolay kolay ayıramazsın. Ya kesip ayırman ya da deri ayrılana dek parmaklarını zorlaman gerekir. Harry gözlerini önce Kaja'ya dikti. Sonra da küvetteki cesede. Lanet olsun dedi yavaşça. Bu gerçek olamaz. Komiser Gunnar Hagen ikilemler içinde boğuşuyordu. Emniyet Müdürlüğü'ne geldiğinden bu yana belki de içinde bulunduğu en aptalca durumdu bu. Bakanlığın emrine karşı gelerek bir soruşturma ekibi kurması başını belaya sokabilirdi. Harry'i bu ekibin başına getirmekse belaya davetiye çıkarmaktan başka bir şey değildi. Ve o bela kapısını çalıp içeri girmişti işte. Mikael Bellman kılığında tam önünde dikiliyordu. Hagen, Kripos komiserini dinlerken adamın suratında her zamankinden daha beyaz ve parlak duran tuhaf izleri fark etti. Sanki altlarında kor ateşler, bir nükleer reaktörün soğutulmuş füzyonu ya da şimdilik kontrol altında tutulan eli kulağında bir patlamanın öncüsü varmış gibi parlıyorlardı. Harry Hall ve iki arkadaşının Marit Olsen cinayetini araştırmak için Liseren Gölü'ne gittiğini öğrendim. Krim Technics'ten Beth Lön eski bir halat imalathanesinin etrafındaki tüm kulübeleri aramamızı istedi. Adamlarından biri Marit Olsen'i asmak için kullanılan halatın orada yapıldığını bulmuş. Buraya kadar bir sorun yok. Mikael Bellman topuklarının üzerinde geriye yaylandı. Yere kadar inen trençkotunu çıkarmamıştı bile. Gunnar Hagen kendisini duyacaklara hazırladı. Acı versin diye uzatılan, her nedense anlaşılmaz bir tonlamada dile getirilen o şeye. Ama Hitra Enebak'ta konuştuğumuz polis, soruşturmayı yapan üç polisten birinin şöhret buldalısı Harry Hall olduğunu söyledi. Yani senin adamlarından biri Hagen. Hagen cevap vermedi. Adalet Bakanlığı'nın talimatlarına uymamanın sonuçlarından haberdar olduğunu tahmin ediyorum Hagen. Hagen yine bir şey söylemedi. Ama Bellman'ın gözünün içine baktı. Beni iyi dinle, dedi Bellman, trençkotunun tek düğmesini açıp nihayet oturarak. Seni severim Hagen. Bence sen iyi bir polissin ve benim işimde iyi insanlara ihtiyacım olacak. Kripos tam yetkiye sahip olduğunda demek istiyorsun herhalde. Kesinlikle. Senin gibi birinin üst bir mevkide görev alması benim için iyi olabilir. Sonuçta harp okulu geçmişim var. Taktiksel düşünebiliyorsun. Kazanamayacağın savaşlardan uzak durmanın önemini ve yeri geldiğinde geri çekinmenin kazanmak için en iyi yol olabileceğini biliyorsun. Hagen yavaşça başını salladı. Güzel, dedi Bellman ayağa kalkarak. Dilersen Harry Hall'un kazayla Liseren Gölü'ne gittiğini, bunun bir tesadüf olduğunu, Marit Olsen vakasıyla hiçbir ilgisi olmadığını söyleyip konuyu kapatalım. Böyle rastlantılar kolay kolay tekrarlanmaz. Bu konuda anlaşmaya varalım. Ne dersin Gunner? Hagen adamın dudaklarından isminin çıktığını işitince istemsizce irkildi. Yerini aldığı eski komisere bir keresinde hiç gereği yokken sırf aralarında bir yakınlık olsun diye adıyla hitap ettiği o an yankılandı kulaklarında. Ama pes etti. Bunun Bellman'ın bahsettiği o savaşlardan biri olduğunu biliyordu çünkü. Dahası bu savaşı şimdiden kaybetmek üzereydi. Bellman'ın teslim olması için teklif ettiği şartlar daha kötü olabilirdi. Çok daha kötü. Harry ile konuşacağım dedi ve Bellman'ın uzattığı eli sıktı. Mermeri tutmaktan farksızdı yaptığı şey. Soğuk, sert ve cansız. Harry kahveden bir yudum aldı ve işaret parmağını son boğumuyla tuttuğu ev sahibesinin şeffaf fincanını sehpaya koydu. Sehpanın karşısında oturan adam, demek Oslo polis bölgesinden dedektif Harry olsunuz dedi. Kendini C harfiyle dedektif Cold Björsen olarak tanıtmıştı. Ve Harry'nin unvanını, adını ve nereden geldiğini Oslo'nun üzerine basa basa tekrarlamıştı. Peki Oslo polisini Stavanger'e kadar getiren şey nedir Bay Hall? Her zamanki şeyler dedi Harry. Taze hava, güzel dağlar. Ah öyle mi? Fjord. Vaktimiz olursa Pulpit Kayası'ndan paraşütle atlamak. Oslo bize bir komedyen gönderdi desenize. Gerçekten de ekstrem bir sporla ilgileniyorsunuz, orası kesin. Bu ziyaretten bizim neden haberimiz olmadı öğrenebilir miyim? Dedektif Kolbjörnsen'in gülümseyen ağzı da bıyığı kadar inceydi. Başında sadece çok yaşlı beyefendilerin ve çok havalı hipsterlerin taktığı o komik minik şapkalardan vardı. Harry adama bakınca Kanunun Kuvveti filmindeki Popeye Doyle'ı hatırladı. Ve Kolbjörnsen'in filmdeki gibi lollipop yalamaktan veya kapıdan çıkarken birden durup "Oh, son bir şey daha" demekten çekinmeyecek biri olduğunu tahmin etti. "Fox size gelmiş olmalı," dedi Harry, başını kaldırıp kapıdan giren beyaz tulumlu adama bakarak. Adli tıp uzmanının tulumu beyaz başlığını çıkarıp sandalyelerden birine çökerken hışırdadı. Doğruca Kolbjörnsen'e baktı ve anlaşılmayan yerel bir küfür mırıldandı. Diye sordu Kolbjörnsen. Adam "Doğru söylüyor," dedi ve Harry'e bakmadan başıyla onun olduğu yönü işaret etti. Üst kattaki delikanlı küvetin dibine yapıştırıcısıyla yapıştırılmış. "Yapıştırılmış mı?" dedi Kolbjörnsen. Kaşlarını kaldırıp adamına baktı. Edilgen bir cümle. "Elias Scogg'un bunu kendi kendine yapma olasılığını elemekte biraz acele etmiyor musun? Sonra da musluğu açmayı başarıp kendisine olabilecek en ağır, en acılı ölme mi terk etmiş?" diye sordu Harry. Üstelik bağırmamak için de kendi ağzını bantlayarak. Kolbjörnsen Harry'e jilet kadar ince bir gülümseme daha gönderdi. "Ne zaman araya gireceğinizi ben söylerim Bay Oslo." "Tepeden tırnağa kadar yapışmış," diyerek devam etti adli tıp uzmanı. "Başının arkası tutkal daha iyi tutsun diye tıraş edilmiş. Omuzları ve sırtı da. Ayrıca kalçası, kolları, her iki bacağı. Başka bir deyişle dedi Harry. "Katil yapıştırma işini bitirdiğinde Elias bir süre orada yatıyormuş ve yapışkan kuruyup sertleşmiş. Sonra musluğu çok az açmış ve Elias Scogg'u boğulması için yavaş bir ölüme terk etmiş. Böylece Elias'ın zamana ve ölüme karşı savaşı başlamış. Su yavaş yükseliyormuş ama gücü giderek artıyormuş. Sonunda ölüm korkusu baş göstermiş ve can havliyle vücudunu küvetten ayırmaya çalışmış. Başarmış da. En güçlü bacağını kurtarabilmiş. Sağ bacağını. Bunu yaparken bacağı yırtılmış. Küvetin yüzeyinde kalan derisini görebilirsiniz. Kanı suya karışırken sesini alt kattaki ev sahibisine duyurabilmek için ayağını defalarca küvete vurmuş ve kadın gümbürtüyü duymuş. Harry, Kaja'nın yassı kadını sakinleştirip avutmaya çalıştığı mutfağa doğru baktı. Acı dolu hıçkırıkların sesi geliyordu. Ama yanlış anlaşılmış. Kiracısının eve attığı bir kızla seviştiğini sanmış. Harry, Kolbjörnsen'e baktı. Adamın beti benzi atmıştı ve artık lafı bölmek isteği yok gibiydi. Elias dakikalar boyunca kan kaybetmiş. Çok fazla kan. Bacağının tüm derisini yırtmış. Giderek zayıflayıp yorulmuş. Sonunda yaşama azmi sönmeye başlamış, pes etmiş. Su burun deliklerine çıktığında kan kaybı yüzünden bilincini çoktan kaybetmiş olabilir. Harry gözlerini Kolbjörnsen'e sabitledi. Belki de kaybetmemiştir. Kolbjörnsen'in Adem elması bir asansör gibi inip çıkıyordu. Harry kahve fincanının dibindeki telveye baktı. "Sanırım artık dedektif Solness'le birlikte size misafirperverliğiniz için teşekkür edip Oslo'ya dönmemizin vakti geldi. Başka sorunuz olursa bana buradan ulaşabilirsiniz." Harry bir gazetenin kenarında numarasını karalayıp kağıdı yırttı ve sehpanın diğer ucuna itti. Ardından ayağa kalktı. "Ama," dedi Kolbjörnsen onunla beraber ayağa kalkarak. Harry'nin 20 santim aşağısında kalıyordu. "Elias Scogg'dan ne istiyordunuz?" Harry kabanının düğmelerini iliklerken onu kurtarmayı dedi. "Kurtarmayı mı? Başı belada mıydı ki? Bekleyin Bay Hall, bu konuyu konuşmamız gerek." Kolbjörnsen'in sesinde az önceki otoriter tavırdan eser yoktu. "Eminim ki Stavanger polisi olarak bu vakayı kendi başınıza da gayet iyi çözebilirsiniz," dedi Harry. Mutfak kapısına yürüyüp Kaja'ya gideceklerini işaret etti. "Çözemeseniz de Kripos'a danışmanızı öneririm. Mikael Bellman'la konuşursanız benden selam söyleyin." "Onu neden kurtaracaktınız?" "Kurtarmayı başaramadığımız şeyden," dedi Harry. Taksiyle solaya dönerken Harry pencereden alışılmadık yeşillikteki tarlaları döven yağmuru izliyordu. Kaja tek kelime etmiyordu ve Harry bunun için ona minnettardı. Ayrım 26. Şırınga. Harry ve Kaja sıcak nemli odaya adım attıklarında Gunnar Hagen dedektifin sandalyesinde onları bekliyordu. Hagen'in arkasında oturan Björn Horn komiserin niye geldiğini bilmediğini söyler gibi omuzlarını kaldırdı. "Duyduğuma göre Stavanger'e gitmişsiniz," dedi Hagen ayağa kalkarak. "Evet," dedi Harry. "Kalkma şef. Bu senin sandalyen. Zaten çok kalmayacağım." "Öyle mi?" Harry kötü bir haberin geleceğini anlamıştı. Hayli mühim olan kötü bir haberin. Hiçbir şef seyahat faturasının yanlış doldurulduğunu söylemek için odasından kalkıp da Botsen hapishanesinin yer altındaki tüneline inmezdi. Hagen ayağa dikilince odada oturan tek kişi Holm oldu. "Üzgünüm ama Kripos cinayetler üzerinde çalıştığımızı öğrenmiş. Bu soruşturmayı bitirmekten başka seçeneğim yok." Sonrasında gelen sessizlikte Harry yan odadaki kazanın gümbürtüsünü işitti. Hagen gözlerini her birinde teker teker gezdirdikten sonra Harry de durdu. Bunun onurlu bir davranış olmadığını ben de biliyorum. Ama soruşturmanın gizli kalması gerektiğini sana bizzat açık açık söylemiştim. Pekala dedi Harry. Bethlon'dan halatlarla ilgili bilgiyi Kripos'a sızdırmasını ben istedim. Ama bana bilginin kaynağının Krimstek'miş gibi görüneceğine dair söz vermişti. Onun sözünü tuttuğundan eminim dedi Hagen. Size Yitra'ya baktaki bölge polisi ele vermiş Harry. Harry gözlerini devirdi ve kısık sesle bir küfür mırıldandı. Hagen ellerini birbirine vurunca tuğla duvarların arasında kuru bir ses yankılandı. Bu yüzden sizlere maalesef tüm soruşturma çalıştırmalarınızı derhal bitirmenizi emrediyorum. 48 saat içinde de bu odayı boşaltmanızı. Goman nasai. Dipnot. Japonca üzgünüm. Demir kapı kapanıp Hagen'in telaşlı ayak sesleri tünelde giderek azalırken Harry, Kaja ve Bjorn birbirlerine baktı. 48 saat dedi Bjorn en sonunda. Taze kahve içmek isteyen var mı? Harry masanın yanındaki çöp kovasını tekmeledi. Kova duvara çarpıp içindeki tek tük çöpü dökerek yine Harry'e doğru yuvarlandı. Ben Rix Hospital'a gidiyorum dedi ve uzun adımlarla kapıya yürüdü. Harry sert ahşap sandalyeyi pencerenin kenarına çekmişti ve babasının düzenli nefesini dinlerken gazeteyi karıştırıyordu. Düğün ve cenaze haberleri yan yanaydı. Solda Norveç Başbakanı'nın ciddi ve şefkatli yüzünün, siyah takım elbiseli parti üyelerinin ve kendisine hiç yakışmamış kocaman güneş gözlüğüyle kocası Rasmus Olsen'in göründüğü, Marit Olsen'in cenazesine ait fotoğraflar vardı. Sağda ise Nakliye İmparatoru'nun kızı Lena'nın ilkbaharda nişanlısı Tony ile dünya evine gireceğinin haberi, düğün günü Saint-Tropez'e yakın edecek olan elit davetlerin fotoğraflarıyla verilmişti. Arka sayfada güneşin o gün Oslo'da saat tam 16.58'de batacağı yazıyordu. Harry saatine baktı ve güneşin yağmur ya da kar yağdıracağı benzemeyen alçak bulutların arkasında aslında şimdiden batmaya başladığını düşündü. Ortasında bir zamanlar yanardağı bulunan yükseltilerin yamaçlarını sıralanmış evlerin teker teker yanan ışıklarını seyretti. Yanardağ günün birinde altlarından yeniden açılarak hepsini yutacağını, halinden memnun, düzenli ve hafiften üzgün görünen bu şehrin tüm izlerini yok edeceğini düşünmek nedense rahatlattı onu. 48 saat demişti. Neden? Zindandan bozma odayı boşaltmak taş çatlasa 2 saatlerini alırdı halbuki. Harry gözlerini kapayıp vakayı düşündü. Kişisel arşivi için hakkında son bir rapor oluşturdu. İki kadın aynı şekilde kendi kanlarında boğularak öldürülmüştü ve kanlarında ketanon bulunmuştu. Bir başka kadın atlama kulesine eski bir halattan kesilen iple asılmıştı. Şimdi de bir adam kendi küvetinde boğulmuştu. Kurbanların tümü aynı zamanda aynı kulübede kalmıştı. Orada başka kimlerin olduğunu, cinayetlerin arkasındaki nedenin ne olabileceğini ve Havas'taki kulübede o gün ya da gece neler yaşandığını henüz bilmiyorlardı. Sadece sonuç vardı. Neden yoktu? Dosya böylece kapanmıştı. Harry, babasının uyandığını duymamıştı. Harry ona doğru döndü. Olaf Hall dinlenmiş görünüyordu ama bunun nedeni yanaklarının rengi ve gözlerindeki heyecanlı parıltı da olabilirdi. Harry ayağa kalktı ve sandalyesini yatağın yanına götürdü. Geleli çok oldu mu? 10 dakika diyerek yalan söyledi Harry. Çok güzel uyudum dedi Olaf. Harika da rüyalar gördüm. Yüzünden belli. Kalkıp gitmeye hazır gibisin. Harry babasının yastığını kabarttı. Hiç gereği olmadığını ikisi de bilse de babası bunu yapmasına izin verdi. Ev ne alemde? İyi dedi Harry. Sonsuza dek öyle kalacak. Güzel. Seninle konuşmak istediğim bir şey var Harry. Artık büyüdün. Ben doğal bir şekilde öleceğim. Olması gereken de bu. Anneni, anneni kaybettiğin gibi olmayacak. O zaman az kalsın aklını kaçıracaktın. Sahi mi? Diye sordu Harry yastığın kılıfını düzeltirken. Odanı darmadağın ettin. Ona hastalığı bulaştıran doktorları öldürmek istedim. Beni bile. Çünkü şey, sanırım durumu daha erken fark etmediğim için. İçin sevgiyle doluydu. Nefret demek istedin herhalde. Yo, sevgi. İkisi de aynıdır. Her şey sevgiyle başlar. Nefret sadece madalyonun diğer yüzüdür. Seni içkiye sürükleyen şeyin annenin ölümü olduğunu düşündüm daima. Ya da annene duyduğun sevgi. Sevgi öldürür diye mırıldandı Harry. Ne? Hiç, sadece birinden duymuştum. Annem benden ne istiyorsa yaptım. Tek bir şey dışında. O an geldiğinde benden ona yardım etmemi istedi. Harry göğsüne buz gibi soğuk bir su enjekte edildiğini hissetti. Ama yapamadım. Ne var biliyor musun Harry? Bu benim kabusum oldu. Şu dünyada her şeyden çok sevdiğim kadının isteğini yerine getiremediğimi düşünmeden geçirdiğim tek bir gün olmadı. Harry ayağa fırlayınca ince ahşap sandalye gıcırdadı. Harry pencereye gitti. Babasının derin ve titrek nefesini arkasında alıp verişini iki kez dinledi. Sonra da o malum konuşma geldi. Bunu senden istememin omuzlarına ağır bir yük bindireceğinin farkındayım oğlum. Ama senin tıpkı benim gibi olduğunu biliyorum. Yapmazsan benim gibi ömür boyu bunun vicdan azabını çekeceksin. O yüzden sana ne yapacağını söylemek istiyorum. Baba dedi Harry. Şuradaki şırıngayı görüyor musun? Baba kes şunu. Bir anda arkasındaki her şey sessizleşti. Babasının hırıltılı nefesi dışında. Dışarıda bulanık, kurşuni suretlerini çatılara düşüren yüze benzer bulutlarla siyah beyaz bir film sahnesini andıran şehri gördü. Andalsnes'e gömülmek istiyorum dedi babası. Gömülmek? Bu kelime anne babasıyla geçirdiği Paskalya bayramlarını hatırlattı Harry'e. Olaf Hall'un Harry ve kız kardeşine günün birinde çığ altında gömülü kalırlarsa ve konstriktif perikatrit olurlarsa, yani kalp zarları sertleşip kalplerinin çalışmasına engel olursa, ne yapmaları gerektiğini büyük bir ciddiyetle anlattığı o anların tekrarı gibiydi. Üzerine zırh geçirilmiş bir kalp diye düşündü Harry. Etraflarında dümdüz araziler ve yumuşak bir eğimle yükselen dağ yamaçları vardı. Hosteslerin yurt içi uçuşlarda iç Moğolistan'ın üzerlerinden geçerken can yeleklerini nasıl kullanacağını anlatması gibiydi babanın bunları söylemesi. Manasız. Yine de tüm aileye bir güven hissi, doğru şeyleri yaparlarsa hepsinin hayatta kalacağı duygusunu verdiği aşikardı. Şimdi ise babası tüm bunların aslında yalan olduğunu söylüyordu. Harry öksürdü. Andersnes, annemle beraber olmak için mi? Susup bekledi. Hem öyle hem de hemşerilerimizin yanına gömülmek için. Onları tanımıyorsun bile. Evet ama kimi tanıyoruz ki? En azından aynı topraklarda doğup büyüdüğün insanlar. Belki de bütün mesele budur. Kabile. Hepimiz kendi kabilemizin içinde olmak istiyoruz. Sahiden bunu mu istiyoruz? Evet öyle. Farkında olsak da olmasak da istediğimiz bu. Yaka kartında Altman yazan hemşire odaya girdi ve Harry'e hızlı bir gülücük atıp saatini tıklattı. Harry merdivenden inerken yukarı çıkan iki üniformalı polisle karşılaştı. Adetten olduğu için hiç düşünmeden baş selamı verdi. Polisler ona bir yabancıymış gibi sessizce bakmakla yetindiler. Harry yalnızlığın ve yalnızlıkla beraber gelen huzur, dinginlik, özgürlük gibi nimetlerin özlemini çekerdi çoğu zaman. Ne var ki tramvay durağında dikilir de birdenbire nereye gideceğini bilmediğini fark etti ya da ne yapacağını. Tek bildiği Opspal'daki evde tek başına olmaya o anda tahammül edemeyeceğiydi. Östein'in numarasını tuşladı. Östein Fagernes'e uzun bir yolculuğa çıkmış olsa da Östein Eichland'ın hayatında bir günün daha kazasız belasız tamamlanışını kutlamak için gece yarısı gibi Lompa'da bira içmeyi teklif etti. Harry arkadaşına kendisinin bir alkolik olduğunu hatırlatınca alkoliklerin bile arada bir içmeye gitmesi gerektiği yanıtını aldı. Harry Östein'e güzel bir yolculuk dileyip telefonu kapadı. Saatine göz attı ve o soru yeniden aklına geldi. 48 saat. Ama neden? Önünde bir tramvay durdu ve kapılar gürültüyle açıldı. Harry davetkar biçimde sıcak ve aydınlık olan vagonun içine göz attı. Arkasını dönüp şehre doğru yürümeye başladı. Ayrım sonu sayfa 183.